Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evet, bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak Çınaraltı programını açıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Boğaz içinde Beşiktaş'tan yukarı doğru çıkıldı mı Ortaköy'e gelinir. Ortaköy, İstanbul'un güzel semtlerinden birisi. Ahalisi Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında Niğde'nin Ortaköy kazasından buraya getirilip yerleştirilmiş olan Türkler. Ancak zamanla Yahudi ve Hristiyan nüfusu burada artmış ve Ortaköy'ün nüfusu ekseriyetle gayrimüslimlerden müteşekkil. Onu bugün hala kilise ve sinagoglarının bolluğundan anlamak mümkün. Ortaköy'de çok güzel bir hamam vardı sevgili dinleyiciler vaktiyle. Deniz kıyısında Tekeli Mustafa Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı bir de çeşme vardı. Bunun suyu da çok hafif ve tatlıydı. 200 kadar dükkanı vardı Ortaköy'ün ve çoğu meyhaneydi. Dedik ya, gayrimüslimler burada çoktur. Han, hamam, medrese ve bedesten yoktu Ortaköy'de. Ancak bağ, bahçe, bostan çoktu. Ortaköy hakimi Galata kadısının naibiydi, yani vekiliydi. Eskiden bir yerin kadısı eğer yargı çevresi genişse belli yerlere, belli beldelere naipler, vekiller gönderirdi. İstanbul dört kadılıktan oluşurdu bilad-ı erbaa. Birincisi Suriçi, ikincisi Galata, üçüncüsü Üsküdar, dördüncüsü Eyüp. Ama tabii mesela Galata kadısının Yeniköy'de naibi var, Ortaköy'de naibi var, Kasımpaşa'da naibi var. Efendim bu Galata'nın bağlı bulunduğu bütün nahiyelerde naipleri vardı. İşte Ortaköy'ün hakimi de Galata kadısının naibi, yani vekiliydi. Ayrıca Ortaköy'de subaşı ve Yeniçeri yasakçısı da vardı. Subaşı bugünkü emniyet müdürü, polis amiri, emniyet amiri hüviyetinde bir görevliydi. Ortaköy kıyılarına saray bostancı başısı karışırdı. Bostancı başı da bugünkü zaptiye gibi görev yapan, zabıta gibi görev yapan bir görevliydi. Burada Ortaköy'de vaktiyle Defterdar Camii vardı. Onun yerine bugün mevcut bulunan pek zarif minareli bir mabet, Ortaköy Camii yaptırıldı. Ortaköy Camii'ni Sultan Abdülmecit yaptırmıştır 1854 yılında. Bu caminin yanında Defterdar İbrahim Paşa'ya ait bir de yalı vardı. Sonra devlete intikal etti bu. Sadrazam Nevşehir'e damat İbrahim Paşa onun yerine 1725 yılında Neşatabat Köşkü'nü yaptırdı. Bu köşkü daha sonra Sultan 3. Selim kız kardeşi Hatice Sultan'a verdi. O da civardaki Selim Paşa yalısını satın aldı. Sultan 1. Abdülhamit devri ricalindendir. Ve Mimar Melling'e güzel bir saray, güzel bir yalı yaptırdı. Efendim bu Ortaköy Camii İstanbul'un en güzel camilerinden birisidir. Ortaköy'de hafif bir çıkıntı, denize doğru bir çıkıntı üzerine kurulmuştur. Dört tarafı aydınlık pencerelerle inşa edilmiştir. Caminin içinde namaz kılarken kendinizi denizin ortasında namaz kılıyormuş gibi hissetmektesiniz. Ancak Ortaköy Camii'nin maalesef Boğaz Köprüsü'nün ayakları dibinde kalmasından ötürü denize kayma durumu var. Aynı Kaş'taki Beylerbeyi Sarayı ve Küçük Su Kasrı gibi her gün bir miktar daha denize kayıyor ve ciddi bir tedbir alınmadığı suretle zamanla Ortaköy Camii'nin denize çökmemesi işten bile değil. Umarız tedbir alınır ve Ortaköy Camii kurtarılır. Vaktiyle bir gayrimüslim vatandaş başbakanlığa dilekçe vererek Ortaköy Camii'nin kurtarılmasını istemişti. Dikkatinizi çekti mi gayrimüslim vatandaş dedim. Ancak o zamandan bu zamana Ortaköy Camii için pek bir tedbir alınamadı maalesef. İşte Ortaköy Camii İstanbul'un en zarif camilerinden birisi, yanında da Hatice Sultan'ın bugün yanmış bir halde bulunan sarayı var. Hatice Sultan 3. Selim'in, Sultan 3. Selim'in sevgili kardeşi. Padişah bu kız kardeşini çok sever, onu kendisine sırdaş edinirdi. Her fikrini ona açardı ve onun yanında çok rahat ederdi. Hatice Sultan da çok akıllı, basiretli bir hanım idi. Hatice Sultan bağ bahçeye, yeşilliğe çok meraklıydı sevgili dinleyiciler. Danimarka devletinin İstanbul maslahat güzarı Baron de Hübsch'ün Büyükdere'de yaptırdığı zarif kaşhanesinin bahçelerinin metini duydu ve abisinden burayı ziyaret müsaadesini aldı ve ziyaret etti. Burada dikkatini en çok çeken şey garp usulünde düzenlenmiş bahçeler oldu. Hatice Sultan bu tarzda bir bahçe edinme hevesine kapıldı. Bir değişiklik olsun diye. Ancak tabii İstanbul'da bu tarz bir bahçe yapacak usta yoktu. Bunun üzerine Maslahat Güzar'a haber yolladı. Maslahat Güzar da Mimar Melling'i tavsiye etti. Mimar Melling yapılan teklifi kabul etti, saraya alındı. Ancak kendisi ne Türkçe biliyor ne de Osmanlı sarayının teşrifat usullerinden haberdar bulunuyordu. Kendisine bir tercüman verildi ve Hatice Sultan ağalar, harem ağaları vasıtasıyla Melling'le haberleşiyor. Ona göre yaptırmak istediği bahçenin talimatlarını veriyordu. Ancak dedik ya, Melling dil bilmiyor, saray teşrifatından da habersiz. Onun için bir sürü sıkıntılar doğdu ve Melling işini bırakıp sarayı terk etti. Hatice Sultan bunu duyunca üzüldü. Melling bir gece Sicilya'nın krallığının, yani iki Sicilya, sonra İtalya adını aldı. Sicilya'nın krallığının İstanbul sefiri Ludolf Kont'un verdiği valoda bulunduğu bir sırada sultan tarafından kendisine bir baltacı gönderildi. Baltacı sarayın dışarıyla olan münasebetlerini yürüten görevlidir. Baltacı Mehmet Paşa var ya. Neyse, baltacı uzun uzun diller dökerek Melling'i tekrar Hatice Sultan'ın hizmetine girmeye razı etti. Melling sultan sarayında bu sefer büyük bir hürmet gördü. Hatice Sultan sarayın iç süslemelerini, tezyinatını Melling'e yaptırmak istiyordu çünkü harap olmuştu. Melling düşündüğü değişikliği bal mumundan yapılmış bir maket halinde takdim etti. Sultan bunu ve bahçe planını beğendi, işe girişildi. Melling resmen sultan mimarlığına tayin edildi, kendisine bir maaş bağlandı ve kendi tarzında alıştığı tarzda bir takım süslemeleri bu Hatice Sultan Sarayı'nda tatbik etti. Şimdi sultan ile Melling'in görüşmeleri tabii o zamanın şartlarında mümkün değil. Hanımlar yabancı erkeklerle görüşmemektedir. Hele bir padişah kızı, padişah kız kardeşi. Melling Türkçe öğrenmiştir fakat Türkçe yazmayı öğrenmemiştir. Hatice Sultan Latin harflerini bilmektedir. İlk defa Türkçe'yi Latin harfleriyle yazıp Melling'e yolladığı mektuplarda bunu kullanmıştır Hatice Sultan. Bu vesileyle talimatlarını vermiştir. Sultan 3. Selim bu arada kız kardeşini sıkça ziyaret ederdi. Bu vesileyle yeni mimarın yaptıklarını görüp beğendi ve kendisine Beşiktaş'ta İçi aynı şekilde süslenmek üzere bir köşk yapımını ısmarladı. Melling bu arada Hatice Sultan Sarayı'nda labirent tarzında içine girilip de kolaylıkla çıkılamayan bir bahçe yapılmasını teklif etti. Hatice Sultan bundan memnun kaldı. Efendim, labirentin yapılmasında İstanbul'da pek güzel ve boylu olarak yetişen ve makasla her şekle giren leylak, gül ve akasya kullanıldı. Tahtların arasındaki yollar Öylesine düzenlenmişti ki her patika dönüp dolaşarak merkezde sona eriyordu ve girilince çıkış yolu da pek güç bulunuyordu. Vakar sahibi ve ciddi bir hükümdar olmakla beraber Sultan 3. Selim bu bahçenin yanıltmacalarıyla pek eğlendi. Çok memnun oldu, çok rahat etti ve zaman zaman Hatice Sultan'ın sarayına gelir ve bu labirentli bahçede gezer. Bununla şimdiki tabirle stres atar, rahatlardı. Bu labirentli bahçede Hatice Sultan Sarayı'nda o zaman için, o zamanki Türkiye için ilk olan rastlanmamış bir yeni adetti. Evet, Hatice Sultan'ın sarayı dillere destan oldu sevgili dinleyiciler. O kadar meşhur oldu ki yabancı sefirler bile bu sarayın içini gezip görmeyi arzu ve rica eder oldular. Hatice Sultan bu gibi misafirleri kırmadı. Onları şekerlemelerle, kahvelerle, şerbetlerle ağırladı. Lakin kendisi tabii ki görünmeyip onları sarayı rahatça gezebilmeleri için en ıssız bir tarafa, hatta bazen hamam dairesine çekildi. Zaten hamam dairesi de her cins renkli mermerlerle süslü, zevkin ve ihtişamın kucaklaştığı bir şaheserdi. Hatta Sicilya'nın sefiri, yani iki Sicilya krallığının sefiri olan Ludolf Kontu böyle bir ziyaret sonunda geri dönerken bindiği kayıkta hediye olarak Kaşmir şalları, fevkalade kıymetli Hint kumaşları, sırmalı çevreler ve saray şekerlemeleriyle gül yağı şişeleri buldu. Bunun üzerine o da hediyelerini takdim etmek üzere kızını gönderdi. Matmazel'in sultanı ziyaret ettiği gün tesadüfen Sultan 3. Selim de kız kardeşini görmeye gelmişti. Bu arada Ludolf Kontu'nun kızıyla beraber Fransa'nın eski İzmir konsolosunun kızı da gelmişti. Her ikisi de Sultan Hatice Sultan'a takdim edildiler ve iltifata, teveccühe nail oldular. Padişah da bunları babalarının hatırı için kabul etti. Hatırlarını sordu. Babalarına selam söylemelerini söyledi. Efendim ve Hatice Sultan'ın sarayı işte böyle uzun bir zaman ziyaretçilerle, meraklılarla dolup taştı. Melling'in şöhreti bütün İstanbul'a yayıldı. Padişah Sultan 3. Selim ona hünkâr baş mimarı unvanını vermek istedi. Hatta saray burnunda yeni üslupta bir saray yaptırmak hevesine kapıldı. Malum Topkapı Sarayı daha önce geçirdiği yangınlarla harap olmuş, eklentilerle intizamı bozulmuş, rutubetli bir mekan idi. Burada yaşamaya ideal bir saray yapılması icap ediyordu. Bunun için Melling'i düşündü padişah. Ancak Melling böyle bir işi tek başına üzerine almaktan çekindi. Fransız elçisinin İstanbul'a getirdiği ve Osmanlı hizmetine verdiği Üstad Kofra başvurdu. Kofur da zaten bu hususta Melling'le işbirliği yapmaya can atıyordu. Ancak bu sırada Fransa'nın o zamanlar bir Osmanlı eyaleti olan Mısır'a taarruz etmesi, tecavüz etmesi iki mimarın heveslerini kursaklarında bıraktı. Artık sarayın inşaatından bahsedilmiyor, her yerde yalnız harp mevzubahis oluyordu. Melling bunun üzerine saraydaki vazifesinden ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Gelelim Hatice Sultan Sarayı'na. Hatice Sultan Sarayı'nda baş harem ağası dairesinin pencere çerçeveleri parmaklıksızdı, kafessizdi ve sarayı çeviren surun dışındaydı. Başağının özel dairesi alt kattaydı. Birinci kat, padişah geldikçe mahiyetinde bulunan kimselerin kabulü için ayrılmıştı. Yani böylece hünkârın mahiyetinde bulunanlar ondan sarayın kapısında ayrılırlar, kendisi içeriye kız kardeşinin yanına yalnız başına girerdi. Tabii hanım olduğu için. Evvela Melling'in inşa etmiş olduğu güzel bir köşke varılırdı. Bunun pencereleri kafesliydi. Açık uzun bir galeri, ortasından parmaklıklı ve üzerine kondurulmuş bir köşk. denize konulmuş iki büyük tahta direkle tutturulmuştu. Bir kepenk açılınca olta ile balık avlamak kabildi. Bundan sonrası asıl saraydı artık. Bina bir zemin katla mükemmel bir birinci kattan meydana geliyordu. Merkezde yalnız hünkâr için açılan ve onun oturmasına mahsus bir daire mevcuttu. Sultan 3. Selim burada günlerce kalırdı ve cidden müstesna günler geçirirdi. Sarayın bahçeleri surun içindeydi. Saray, Hatice Sultan'ın zevci Seyit Ahmet Paşa'ya mahsus başka bir daireyi ayıran duvara kadar devam ederdi. Yalnız alt katta bulunan bir kapıdan, paşanın dairesinden sultanın dairesine geçmek mümkündü. Bu kapı ancak paşa istendiği zaman sultan tarafından verilen emir üzerine baş harem ağası tarafından açılırdı. Yani sultanla paşa yalnız sultanın arzusu üzerine buluşabilirlerdi. Paşa dairesinin ötesinde ikinci bir yüksek duvarla ayrılmış sultan ketüdasının ikametine mahsus bir daire daha vardı. Sarayın önündeki denizde sultanın 5 çifte kayığı dururdu. 5 çifte yani 5 kürekli. Kayıklar ona göre tanınırdı. Herkesin rütbesine göre kayıkları vardı. Rütbe de küreklerinden ölçülürdü. Sultanın arkasında bir harem ağası, önünde 2 saraylı kadın, onlardan sonra 2 halayık bulunurdu. 3 çifte bir kayık da maiyet halkına mahsus olup önden giderdi. Sultan kayıkla gezeceği zaman. Hatice Sultan Sarayı sevgili dinleyiciler sonraları bir aralık meşhur Hattat Mustafa Rakım Efendi'ye intikal etti. Sultan 2. Abdülhamit devrinde yerine padişahın kızları Zekiye ve Naime Sultanlar için birer yalı yaptırıldı. Evet, Hatice Sultan'ın yalısı ise bilahare yandı. Hala bu saray bu harabe şeklinde Ortaköy Camii'nin yanında görülebilmektedir. Ancak burada bir takım toplantılar, yazlık toplantılar yapılabilmektedir. Sarayın önünde kıyıda Tekeli Mustafa Paşa Çeşmesi ve yine Mimar Sinan eseri olan Selim Paşa Çeşmesi zaten bahsettik. Bir de Ortaköy'de efendim deniz kıyısında yaptırılmış bir Meleki Hatun mescidi vardı. Üst kat fevkani şeklindeydi. Altından yol geçerdi bu mescidin. Minaresi ahşaptı. Bu Meleki Hatun Sultan Mahbeyker Kösem Valide Sultan'ın musahibi yani nedimesi, arkadaşı idi. Meşhur Vakayı Vakvakiye yani Çınar Vakası'nda bir isyan çıktı, asker isyanı. O sırada idam edildi bu Meleki Hatun. 18. asırda Tophane'de ve Beşiktaş'ta olduğu gibi Ortaköy'de de gayrimüslimler çoğaldı sevgili dinleyiciler. Ve bunun üzerine boş arsalara Musevilerle Hristiyanların ev yapmaları yasaklandı. Niçin? Ortaköy ki eski Müslüman mahallesidir. Müslüman mahallesi olmaktan çıkmasına mani olmak, engel teşkil etmek maksadıyla.
Şikayet etmem şikayet.
Evet sevgili dinleyiciler, Boğaz tenezzühümüze, Boğaz gezintimize devam ediyoruz. Ortaköy'den sonra geldik Kuru Çeşme'ye. Eski adı Anaplus. Stilit denilen ve bir sütunun tepesinde yaşamakta olan çilekeş keşişleriyle meşhurdu Bizanslar devrinde Kuru Çeşme. İmparator 1. Konstantinus burada 4 büyük melekten Mikail adına, onun adını tesiden bir kilise yaptırmıştı. 1. Justinianus ve 2. Isaac Angelos bunu tamir ettiler. Yıkıntılarını Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nın inşaında malzeme olarak kullandı. Bu çilekeş keşişlerden Simeon adında biri burada bir sütunun tepesinde 27 yıl yaşamıştır. 460 yılında ölmüş ve yerine Daniel adındaki bir başka keşiş tırmanmış ve aynı yerde 34 yıl yaşamış ve bütün Bizans halkını kendisine bağlamış. Buradaki Rum kilisesinde iki tane Rum patriği gömülüdür. Kuru Çeşme'de Tezkireci Osman Efendi'nin yaptırdığı bir cami var. Bunun yanında yollar bozulduğu için uzun süre suyu akmayan bir çeşme var. Bu çeşmeden dolayı 17. asır sonlarından itibaren bu semt Türkler tarafından Kuru Çeşme diye anılmış. Çeşme ve su yolları Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın kız kardeşi tarafından tamir edilmiş, akar hale getirilmiş ama Kuru Çeşme, Kuru Çeşme olarak kalmış, bu ismi muhafaza etmiş. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa da burada bir çeşme yaptırmış Lale Devri'nde. Sevgili dinleyiciler, Kuru Çeşme kıyılarını havasının ve suyunun güzelliği sebebiyle ayan ve eşraf yalıları süslerdi. içeri tarafta dere içinde bir İslam mahallesi vardı. Bir cami, bir hamam ve yukarıda size bahsettiğimiz Tezkireci Osman Efendi Camii vardı. Yine civarda Kızlar Ağası Ahmet Ağa'nın yaptırdığı bir mektep vardı. Bu Ahmet Ağa, Üsküdar'da İbrahim Paşa Çayırı'nda kendi eseri olan bir camide gömülü. Kadıköy'den Bağlarbaşı'na giderken hemen yol kenarındadır bu. Ayrılık Çeşmesi'nin yanındadır bu İbrahim Ağa Camii. Efendim, 1655 yılında vefat etmiş bu Ahmet Ağa, Kızlar Ağası Ahmet Ağa. Bunun Çengelköy'ünde annesi Kerime Hatun'un yaptırdığı caminin yanında da bir mektebi var bu ağanın. Kuru Çeşme'de başka cami yoktu eskiden. Burada 3 tane Rum mahallesi vardı, 10-15 tane Yahudi evi vardı. Buna karşılık 2 tane Rum kilisesi, 3 tane de Yahudi sinagogu vardı. Kuru Çeşme'de Müslümanların çok çoğunlukta olduğu bir yer değildi. 200 dükkanlık bir çarşısı vardı. Çarşısında başka bedesteni, hanı, imareti falan yoktu. Köy, Kuru Çeşme bir köy idi. Bağı bahçesi vardı. Galata kadılığına bağlı bir naip vardı burada. Ayrıca subaşısı ve Yeniçeri yasakçısı bulunmaktaydı. Dedik ya, Kuru Çeşme ayan ve eşraf yalılarıyla süslüydü. Havası ve suyu güzel olduğu için burada tırnakçı Hasan Paşa'nın yalısı meşhurdu. Bu zat Enderun'dan yetişme, Hasoda'dan, padişah hizmetinden yetişmiş, devlet hizmetine çıkmış, vezirliğe kadar yükselmiş. Efendim, tırnakçı Hasan Paşa'nın yalısını bilahare Sadrazam Kara Mustafa Paşa sahip oldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa malum, 2. Viyana kuşatmasının serdarı. Ondan sonra da bunun torunu Kaptan Mustafa Paşa'ya intikal etti bu yalı. Bu yalının arka tarafında yüksek bir tepe var. Bu tepenin üzerinde Sultan 3. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın tavsiyesiyle Kasr-ı Süreyya adında bir köşk yaptırdı. Kuru Çeşme'de Sultan 3. Mustafa zamanında bu padişahın kız kardeşi Esma Sultan için ve Sultan 2. Mahmut zamanında da onun kızı Atiye Sultan için birer yalı yaptırıldı. Kuru Çeşme sarayları denir bunlara. Kuru Çeşme iskelesinin karşısında ortalama 10 bin metrekarelik bir adacık var. Eskiden buraya Serkiz Bey Adası denirdi. Vaktiyle bu adada bir ev ve bir de bahçe vardı. Sonradan kömür deposu haline döndü. Esasen Boğaz'ın bu pek güzel köşesi zevksiz, düşüncesiz insanlar tarafından ne yazık ki yavaş yavaş kömür deposu haline getirildi. Ve her biri bir mimari eseri, mimari Türk mimari numunesi olan eşsiz yalılarda bu kömür deposu yapma maksadıyla yıktırıldı. Ve Kuru Çeşme bir kömür ambarı haline getirildi. Kıyıdan 150 metre açıkta sığ yerde bir de Fener Kayası var Kuru Çeşme'de. Evet, geldik Arnavut köyüne. Eski Anaplus, bugünkü Arnavut köyü. Rumeli tarafında Boğaz'ın akıntısının, anaforunun en şiddetli bulunduğu yer buradaki burundu sevgili dinleyiciler ve eskiden Estias denirdi. Burada Bizansların putperestlik zamanında Laurus Medae adında bir adak yeri, bir sunak vardı. Hristiyanlık devrinin başlangıcında İmparator 1. Konstantinus buraya Melek Mikail adına bir kilise yaptırdı bu sunak yerine. Sonra bunun yerine Aya Theodora Kilisesi yapıldı. Bilahare buraya Arnavutlar iskan edildiği için buraya Arnavutköy adı verildi. Daha sonra Rumlar ve Yahudilerin istilasına uğradı ve Müslüman nüfus çok azaldı. Burada hiç cami ve mescit yoktu. Küçük bir köydü Arnavutköy adı üstünde. Sultan II. Mahmut buraya Tevfikiye adında bir cami yaptırdı. Daha evvel Sultan 4. Murat zamanının meşhur devlet ricalinden Ruznameci İbrahim Efendi var. Sonra da Sultan 3. Selim Han buraya birer güzel çeşme yaptırmışlar. Burası akıntı burnuyla sarraf burnu arasında küçük bir koy. Kış günleri bazı gemiler burada barınırdı. Akıntı burnu ise Kuru Çeşme ile Arnavut köyünü ayıran bir sınırdı. Yukarıda size sözünü ettiğimiz Ruznameci İbrahim Efendi zamanında devlet müsteşarı diye anılırdı. Kendisi Bosna vilayetinin Mostar şehrinde doğmuştur. Topkapı Sarayı'nda, efendim Enderun'da hazine odasından yetişti. Sonra kapıkulu süvariliği ile dış hizmete çıktı. Zamanla silahtar katibi oldu. Sonra süvari mukabelecisi oldu. Nihayet ruznameci oldu. 15 yıl bu vazifete kaldı. Peki ruznamecilik ne demek? Ruz gün, name yazılı, ruzname günlük demek. Ama esasında ruznamecilik maliyeye ait bir hizmettir. Devlet hazinesinin günlük gelir ve giderlerini hesaplayan bir kalemin amiridir ruznameci. Bu İbrahim Efendi'nin esrarlı ilimlerle meşgul olduğu söylenirdi. Son derece akıllı, sadık, namuslu bir insandı. Bu meziyetleri sebebiyle zamanın padişahı Sultan 4. Murad'a yakınlık peyda etmişti. Bu yüzden devlet idaresinde ve büyük memuriyetlerin verilmesinde son derece nüfuz sahibi oldu. Ama bunu hep iyiye kullandı, suistimal etmedi. Bununla beraber bu kadar nüfuz sahibi olduğu halde, padişah tarafından sevilen, sayılan birisi olduğu halde, maliyenin orta derecede bir memuriyeti olan ruznamecilikten vazgeçmedi. Şahsı için ünvan ve derece talebinde bulunmadı. Hatta nice yüksek makamları daima reddetti. Bu İbrahim Efendi herkese iyi davranırdı. Elinden gelen iyiliği yapardı. Her işte devletin menfaatini düşünürdü. Padişah da ona son derece itimat ederdi. Her işte fikrini alırdı. Onun için tabii bütün devletin yüksek derecelerinde bulunan vükela, vüzera, büyük küçük herkes bunun kapısını aşındırır ve kendisine başvururdu. Mesela ilk önce zorbaların isyanı zamanlarında silahtar Mustafa ve müsait Deli Hüseyin Ağalar, sonra ikisi de paşa oldu. Bunların vasıtasıyla huzura girip de tarif ettiği tedbirler sayesinde bu fitneler, zorba isyanı fitneleri giderildi. Yine padişaha devletin mali vaziyeti ve mali imkanları hakkında uzun uzun izahlar verdi ve bu sebeple göze girdi. Sultan 4. Murat onun söylediklerini tatbik ettikçe muvaffakiyete ulaştığını gördü. Onun için mühim meselelerde adeta İbrahim Efendi'nin sözünden çıkmaz oldu. Osmanlı padişahlarının bir fazileti de budur sevgili dinleyiciler. Hakkı söyleyen, hakikati söyleyen kim olursa olsun, yaşına, rütbesine, mevkiine bakmadan hakkı, hakikati kabul etmek. Bu tevazu gösterdikleri için Osmanlı padişahları çok yükselmişlerdir. İşte İbrahim Efendi de herkes tarafından hürmet görür. Efendim, devlet derecelerinde de gözü olmadığı için kimse onu kendisine rakip saymaz. Nüfuzu dolayısıyla ona itibar ederlerdi. Ruznameci İbrahim Efendi Bağdat'ın fethine gidilirken yolda vefat etmiştir ama namı, iyi namı bütün dünyayı sarmıştır. Sevgili dinleyiciler, Arnavutköy'ü eskiden deniz kıyısından itibaren bağlı, bahçeli ve bin kadar evi bulunan mamur bir köydü. Burada yetişen çilek bilhassa çok meşhurdu ve bu şöhretini zamanımıza kadar da muhafaza etmiştir. Şimdi çilek falan kalmadı ama Arnavutköy çileği çok meşhurdur. Eskiden akıntı burnunu kayıklar kürek kuvvetiyle geçemedikleri için karaya ip atılıp ücret karşılığı yedekçiler tarafından çekilirlerdi. Daha fena havalarda akıntı tehlikeli bir hal aldığı zaman yolcular burundan evvel karaya çıkarak yollarını atla veya yaya devam ederlerdi. Bu münasebetle aklımıza bir anekdot geldi, onu anlatmadan geçemeyeceğiz. 18. asırda devlet adamlarının büyüklerinden bir sadrazam Koca Ragıp Paşa vardı. Yine zamanın meşhur şairlerinden Şair Haşmet'i de himaye ederdi. Haşmet, Koca Ragıp Paşa'nın konağında yer içer, yatıp kalkar ve bu arada nükteleriyle, hazır cevaplıklarıyla paşayı eğlendirirdi. Ancak bazen pek münasebetsiz halleri de olurdu. Ragıp Paşa günün birinde onun bu bir aşırılığına, bir ifrat hareketine tahammül edemedi. Konağı terk etmesini emretti. Şair Haşmet boynunu büktü. Aman efendim, ben nereye gideyim? İşim yok, gücüm yok, sanatım yok. Neyle geçinirim diye yalvardıysa da padişahın cevabı, sadrazamın cevabı, paşanın cevabı çok katı oldu. İt sürü para kazan dedi. Aradan bir müddet geçti. Ragıp Paşa bir gün mükellef 5 çifte kayığıyla boğazdan yukarı doğru çıkıyordu. Akıntı burnuna gelince karaya yedek verildi. O zaman paşa yedekçiler arasında yalın ayak, başı kabak, Şair Haşmet'in iplere yapışmış kayığı çekmekte olduğunu görünce pek üzüldü. Kayığın kıyıya yaklaştığı bir sırada "Haşmet, sen misin?" diye seslendi. Haşmet soluya soluya cevap verdi. "Evet, benim paşa hazretleri," dedi. "Yahu," dedi, "orada ne yapıyorsun?" dedi. "Efendimiz bana it sürü para kazan buyurmadılar mı? İşte ben de karnımı doyuracak parayı kazanmak için öyle yapıyorum," dedi. Evet, espri ağır kaçmakla beraber paşanın hoşuna gitti. Şair Haşmet'i affederek tekrar konağına aldı. Efendim Arnavutköy'de Galata Kadılı'na bağlı bir naiplikle idare olunurdu. Ayrı subaşısı vardı. İnzibat işlerine de Bostancıbaşı karışırdı. Sevgili dinleyiciler, kalem asırlar boyunca devlet kapısına verilmiş isimdir. Memura da kalem efendisi denirdi. Meşrutiyete kadar kaleme çocukluk çağında intisap edilirdi. kalemler yalnız devlet işlerinin görüldüğü daireler değil, oraya girmiş olan çocukların, gençlerin tahsil ve terbiye gördükleri birer ilim ve irfan ocağı, has manasıyla birer mektep idiler. Tereddütsüz söyleyebiliriz ki, medreselerin yetiştirdikleri din bilginleri hariç, tarihçiler, efendim, matematikçiler, fen adamları, şairler, hattatlar, müzehipler, ilim ve sanat adamlarının çoğu kalemlerden yetişmişlerdir. Medrese tahsilinden sonra kaleme intisap ederek bu sahalarda yetişmişlerdir. Dedik ya, kaleme çocukluk çağında 11-13 yaşlarında girilirdi. Çocuk bir kişizade ise okuma yazmayı hususi hocalardan, küçük bir memur evladıysa veya esnaf oğluysa, orta veya aşağı tabakadan bir ailenin evladıysa bir sibyan mektebinde öğrenmiş bulunurdu. Bir çocuğun bir kaleme alınması için ya mevki ve nüfus sahibi olan babasının yahut da çocuğun terbiyesine, zekasına, gayretine, iffetine kefil olan bir itibarlı kişinin delaleti şarttı. Bir çocuğun kaleme alınması kendisine ve ailesine lütuf sayılırdı. O kalem amirinin çocuğu kabulü için pek yüksek bir makamdan emir şart idi. Evet, medreseye girip çeşitli ilimlerde, din ve fen ilimlerinde mütehassıs olmayacak, bürokrat olacak kimseler kalemden yetişirlerdi. Usta çırak münasebeti eskiden çok daha kıymetli ve itibarlıydı. Kaleme giren çocuğa şakirt denirdi veya talebe denirdi, yamak denirdi, çırak denirdi. Bir işe yarayıncaya kadar da kendisine para, yevmiye, maaş verilmezdi. Kalemde şakirt bir gencin aylığa geçmesi evinde, muhitinde bayram gibi kutlanan bir hadise olurdu. Kaleme alınan çocuk, kalemin amiri tarafından edebiyle, terbiyesiyle, namus ve iffetiyle, ilim ve irfanıyla tanınmış, yaşlı ve tecrübeli, has manasıyla baba bir adamın yanına eline verilirdi. Bu mürebbi, katip, manevi baba, çocuğu yetiştirmeyi bir vazife, manevi bir borç, bir mesuliyet, bir şeref, bir haysiyet meselesi bilirdi. O körpe zeka ve istidadı şefkatle, muhabbetle, maharetle işler, ona hüsnü hat, yani güzel yazı, kaligrafi öğretir, mesleki bilgiler verir, mesela mali hesapları, tapu kayıtları gibi, kalemde evrakın nasıl muamele gördüğünü anlatır. Fakat vazifesi burada bitmez. Çocuğun her sahadaki hevesini, istidadını araştırırdı. Devrin muteber bilinen tarihi ve edebi eserlerinin tanımasına delalet ederdi. Bir baba gibi onu yanına alıp kendisinin intisabı olduğu edebi mahfillere, söz toplantılarına götürür. Şiire hevesi varsa teşvik eder. Şiirin kaidelerini gösterir. Vezin öğretir, kafiye öğretir. Efendim, kalem şakirdi, kalem de Arapça, Farsça muhakkak bu iki yabancı dili öğrenirdi. Tanzimattan sonra bir de Fransızca eklendi buna. Yine mürebbi olduğu katip, kalem şakirdinin, çırağının dini ve ahlaki durumuna da çok ilgi gösterir. Dini vecibelerini yerine getirmesine, ahlaki prensiplere muvafık yaşamasına da çok dikkat ederdi. Bir kaleme girmeye çırak edilme denirdi sevgili dinleyiciler, veya çırağı edinme denirdi. Şakir çocuk kalemde serpilip de bir küçük delikanlı olunca, yani şahsiyeti tebellür edince, şekline, şemailine, haline, edasına, terbiyesine, sesine, hülasa herhangi bir hususiyetine uygun bir takma isim, bir mahlas alırdı. Delikanlıya mahlasını ekseriyat kalemin mümtaz bir siması bulurdu. Kalem arkadaşlarınca uygun görüldükten sonra genci artık o isimle çağırırlardı. Ekseriyada asıl adı unutulurdu. Mesela meşhur Sadrazam Ali Paşa'nın adı Mehmet Emin idi. Ancak çok zeki birisi olduğu için efendim kendisine kalemde verilmiş mahlasını kullanır ve Ali Paşa olarak bilinmektedir. Devlet adamlarının çoğu, tarihimize geçmiş olan isimlerin çoğu kalemde konmuş isimlerdir. Mesela meşhur Ahmet Cevdet Paşa'nın ismi Ahmet iken kalemde Cevdet ismi kendisine verilmiştir. Meşhur Mithat Paşa da böyledir. Mesela kaleme çok güzel bir çocuk çırak edilince Melihi yahut Latifi diye bir mahlas verilirdi. Mesela Melih sevimli, Latif hoş demek. Eğer bu güzel çocuğun kendi adı da Yusuf ise bu sefer güzelliği efendim cihan tarihinde şöhret bulmuş olan Yusuf peygamber hatırlanır. İkinci bir güzel Yusuf manasına Sani mahlası verilirdi. Yusuf Sani, ikinci Yusuf. Eğer genç çok neşeli bir genç ise Süruri. Boynu bükük, mazlum edalı bir genç ise Hüzni. Bakışlarında bir azamet, bir gurur varsa Haşmet denirdi. Şairlerimizin, ediplerimizin mahlasları da ekseriyetle gençlikte kalemdeki hayatlarının onlara bir yadigarıdır. Tanzimat'a kadar bir kalemin bütün memurları uzun yazı rahlelerinin önünde yaşlılar daima bağdaş kurarak, şakirtler ve gençler de ekseriye diz çökerek otururlardı. Ve tıpkı bir mektep gibi kalemde sert bir disiplin hakimdi. Bir şakirdin, bir gencin ilk uygunsuzluğu, şımarıklılığı, efendim dik başlılığı evvela sert bir ihtarla karşılanır. Halini düzeltmediği takdirde kalemden kendisine yol verilirdi. İlk girdiği kalemde tutunamayan bir kimseye de ekseriye devlet kapısı tamamen kapanırdı. İşte namları tarihte yürümüş, bugün Osmanlı Devleti'nden ayrılmış olan devletlerde bile kırtasiyeciliğin, bürokrasinin esasını teşkil eden o namlı Osmanlı Devlet adamları hep işte bu birer mektep olan kalemden yetişmişlerdir. Ve kalem daireleri, yani Osmanlı Devleti'nin devlet daireleri olan kalem daireleri, bilhassa Babali kalemleri, Divan-ı Humayun kalemleri, efendim bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin mülkiyenin görmüş olduğu faaliyeti, fonksiyonu görmekte ve devlet adamları, bürokratlar için önemli bir staj yeri, vazifesi ifa etmekteydi.
Yaktın ah yaktın beni.
Bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.